Ayrım 34.
İki gece uyutmadı dedi o da gülümseyerek. Biliyoruz dedi Sait daha dalaylı bakışıyla. Karıya söylediklerini çevirip önüme koydular. Yüzüm kızardı. Şaçalamıştı Galip. Alman kadınlarının sevişirken duymaktan hoşlandıkları açık saçık sözleri bol bol kullanırdı da bu şimdi... Evi mi dinlettin ulan? Aldırmadan bakıyordu Sait aynı alaylı gülüşüyle. O benim işim değil oğlum dedi. Casus karılarla yatıp kalkacaksın da seni boş mu bırakacaklar? Karı utanıyor mu? Sana ne oluyor? Galip daha toparlanamamıştı ki ekledi Sait. İki gün boyunca kuş uçurtmadı güvenlik senin evinin yöresinde. Telefonların da dinlendi. Niye bana bildirmedin? Şaşkınlığından doğmuş aptalca bir soru olduğunu daha söylerken anlamıştı. Korkacak bir şeyin mi vardı dedi Sait. İyice aklandın. Kötü mü oldu senin için? Belki iyi olmuştu ya. Bu kendini Sherlock Holmes sanan buldok gerdanlı ahmak Sait'e nasıl bir kızgınlık kabarıyordu içinde. Ute nerede şimdi? Ne bileyim. Ben de inandım. Başın işi açmak istiyorsun be Galip dedi Sait yumuşakça tersleyerek. Keyfine bak. Bana dinan be kardeşim. Çok hevesliysen gel benim yerime geç de gör. Ne bokluklar içindeyiz. Bıkmışım aslında. Sessizliği Sait bozdu gene. Karı Amerikalılarla ilişki kurmak için gönderildi Ankara'ya. Şaşkınlığı iki kat olmuştu Galip'in. İnanamazdı böyle bir şeye. Ağzından dökülüvermişti birden. SD'de çalışır o. Evet, SD'de çalışırdı dedi Sait. Ama Abwehr'in adamı. Daha doğrusu bizim anladığımız bu. Dedim ya oğlum, kaynıyor Almanya. Amerikalılarla ilişkileri var Abwehr'in. Kimin ne olduğu belli mi? Yakında herkes canının derdine düşecek. Düştü bile. Telli Baba sırtlarındaki yol üstünde Boğaz'ı seyrederek Sait'in arabasında yaptıkları konuşmadan sonra yeni köydeki bir lokantada sessizce bir şeyler yerlerken tek tük sözden öte bir şey dememişti Sait. Arabada konuşurlarken de şoför çıkıp uzakta beklemişti. Karanlıkta eve geldiğinde tedirginlikle bakmıştı çevresine. Dinleme aygıtını nereye koydu bunlar? Balkondan belki. Çıkıp şöyle bir baktı balkona. Sanki bulacağım da çatıdan mı girdiler? Radyo hoparlörünü kullanırlarmış. Bir yerden duymuştu. Tavanlara, avizeye filan baktı. Telefona baktı. Kaldırıp bıraktı alıcıyı. Her hafta temizliğe gelen yaşlıca Hıdır Efendi'ye, aslında Ermeniydi, kuyumcu Kevork bulup göndermişti daha ilk günlerde, takıldı kafası. Boş verdi birden, haklıydı Sait. Belki de iyi oldu böylesi, korkacak neyim var? Ancak birkaç gün sonra tanıdı korkuyu, hem de çarpılmış gibi. Bir kadın cesedi bulunmuş Boğaz'da, tanı için Galip'in yardımını istiyordu güvenlik. Uçu olabilir miydi? Tanımadığı bir sesle telefonda konuşan, Sait Bey Ankara'daymış, onun da yalan olduğunu Mithat'tan öğrendi sonra. Hiç konuşmayan, ince, kuru bir adamın buyur ettiği ciple evinden alıp morga götürdüler. Soğuk odaya girerken içindeki çekilmeyi bastıramıyordu bir türlü. Taş masaya uzatılmış ölünün üstündeki ak örtüyü çekiyorlardı ki sarsılıp kötüleşmekten, belki de tutamayıp düşmekten korktu bir an. Hiç çıplak ölü görmemişti. Yüzü kolay tanınır olmaktan çıkmıştı taş üstünde serili yatan kadının. Korktuğunca olmamıştı sarsıntısı gene de. Kimi yeri parça parça, rengi yitik kasların, şişmiş damarların, gövdenin bir yerlerine yapışık saçların, kılların arasında bulamadı Ute'yi. Başını salladı, sanmıyorum dedi. Bu kanıya varınca da içinden kopup gelen örtüyü güç önledi. Bir zabıt imzalattılar. Sokağa çıkınca atladığı ilk taksiyle attı kendini eve. Taş masaya uzatılmış kadın, buz gibi parçalanmışlığıyla yapışıp kalmıştı göz bebeklerine, sıyırıp atamıyordu bir türlü. Hem de Ute olarak görüyordu kadını. Kim bilir belki de... Evet, Ute'ydi o. Sık sık öğürtülerle yırtık kasların, etlerin, kopmuş sinirlerin ortasında Ute'yi görüyordu artık. Et yiyemedi günlerce, lokantaya gitmedi. Birinin tabağında bile göremiyordu eti. Mithat'ın üstelemesiyle günler sonra gittikleri bebekte ızgara lüferi yerken çıkaracak gibi oldu, tuttu. Sevindi tutabildiğini. Kimseye de belli etmeden atlattı sonunda. Yaşamında iz bırakan olaylardan biri olmuştu bu. Dünyanın bütün cephelerinde milyonlarca insanın yanık, kavruk, parçalanmış et, kas, sinir yığınına döndüğü bir savaşın ortasında tattığı bu sinirsel yenilgiyi kolay unutamıyordu. Düşleriyle daha baştan beri bu savaşın içindeydi o, yanlardan biriydi. Çirkin değişime böylesine dirençsiz birinin insana yepyeni bir yazgı çizecek acımasız savaştaki yeri ne olabilirdi? Dirençsizliğin yeni kurtulduğu hastalıktandı belki. Değildi. Böyle savunamazdı kendini. Çocukluğunda annesi komşulara tavuk kestirirken de bakamazdı. Toplanıp seyretmek baş oyunuydu öteki çocukların. Kesik başıyla fırlayıp kaçan bir horozun çırpınarak duvarlara çarpmasını görmüş nasıl kötü olmuştu bir gün. Kaç kez düşüne girmişti. Yapısından geliyordu demek. Değiştirebilir miydi bunu? Çok mu gerekliydi değiştirmesi? Ölüm çirkinliğindeki Ute'nin morarmış, şişmiş, yırtık, patlak gövdesinin bir çarpmasıyla pörsiyen kişiliğindeki çözülmeyle yüz yüze geldiği yenilgiyi içine bir türlü sindiremiyor, hiç de yiğit, erkekçe görünmeyen böyle bir kimliğe katlanmak ağrına gidiyordu. Umudunu kesecek miydi kendinden şimdi? Kan, ateş içinde milyonlar geri çekiliyordu o da. Utku'dan umudumuz kesildi mi? Kimin de geri çekilmek zorunda kalınabilir demek. Yükümlülüğü biçim değiştirebilir kişinin. Daha iyi yapabileceği başka bir göreve atanmasını istemek de doğal değil mi? Asker olmayı, savaşmayı bir gün bile düşünmemişti. Mansur'un dediği de bu. Bizi ötekilerden ayıran seçkin yapıdayız. Düşünüp yol gösterici olmaktır bize düşen. Pis işleri görmeye istekli, yetenekli o kadar çok kişi var ki. Geçen de tıkanan tuvaleti de Hıdır Efendi açtı. Sen mi açacaktın? Birini falakaya yatırıp kıyasıya dövmek, tabanlarını parçalayıp kan içinde bırakmak yapacağın şey mi senin? Sait yapıyor. Övünerek de söylemişti bir gün. Güvenlikteki odasında özel falakası varmış. Olaydan 3 gün sonra çıktı ortaya Sait. Telefon edip geldi arabasıyla aldı. Bebek akıntı burnuna götürdü. Arabada konuştular gene. Çok başlarını ağrıtmış bu ute işi. Kuşku Almanların üstündeymiş. Yalandan yaygara kopardılar, bulmalıymışız. Dedim ya oğlum, Almanya kaynıyor. Afver'in gizli ilişkileri sürüyor Amerikalılarla. Boş ver bunları. Komünistler kıpırdamaya başladı biz dedi. Çocuklar Reşat'ı arıyorlar günlerdir. Askerden kaçmış herif. Bir işler döndürecekler gene. Kim Reşat? Reşat Fuat, azılı komünist. Komünist yazar vardır, Suat Derviş, onun kocası. Herifi tanıyacaksın belki de. Almanya'da yüksek matematik filan okumuş. Okudukça sapıtır eşi ol eşekler. Anımsıyordu böyle bir at. Ortadan gittiğini duymuştu. Gitmemiş demek. Biz seni kolluyoruz. Sen de kolla kendini dedi ayrılırken. İstemesen de pis işlerin içindesin. Karının ağzından neler aldıklarını bilmiyoruz. Onun ilgili ne alacaklardı ki Uten'in ağzından? Benim evimde kaldığını söylemişse, ne olacak söylemişse, kadın bir şey saklamış olabilir miydi eve? Sakladıysa bile alıp götürmüştür. Ya bıraktıysa? Kuruntu ettiğini bilerek dip bucak aradı evi. Bir şey yoktu. Ne olacaktı ki? Peki polis onu nasıl kolluyordu? Bir sivil ara sıra çevrede dolanıp göz atıyordur bizim eve. Başka ne yapacaklar? Dün köşede yanımdan geçen hırpani herif olmasın? Karşı yanın casusu muydu yoksa? Yanına yöresine işkilli bakmaya başlamıştı. Konuşmadan sonra Ankara'ya giderken trende kompartımanın önünden gelip geçen birilerine takılmış, yemek salonunda masalara aranır gibi göz gezdirmiş, Ankara'da yollarda önüne ardına bakılıp durmuştu. Bir şeyler sezinleyebilir miyim diye. Hiçbir şey de çarpmamıştı gözüne. Bıraktı ucunu. İyice kuruntulara dönecekti yoksa. Şahap Bey Ankara Palas'taki odasına gelip gizli güvenlikte görev almasını üsteleyerek istediğinde duyduğu şaşkınlık, güvendiği bunca birikimine karşın kuruntu uyanıklığının burnunun ucunu iyice göremeyecek kadar safalak olmasına engel olamayacağını da anlamasına yaramıştı. Lahan adamıymış demek Şahap Bey. Bu işi en yakıştıramayacağı birini bul deseler onu söylerdi kuşkusuz. İstanbullu eski düşkün bir paşa ailesinden ince tel gözlüklerinin ardında eve günlük ekmeğini nasıl götüreceğini düşünen akşamcı küçük katip görünümünde Şahap Bey ile trende karşılaşırdı ara sıra. Kuşetli ikinci mevki yolcusuydu anımsadığı. Ankara'ya gidip geldiği ilk günlerde kimlerin bulunduğunu şimdi unuttuğu bir masada birlikte yemek yemişlerdi lokantalı vagonda. Bir küçük ortaklığın gümrük işlerine, daha çok getir götür işleri olmalıydı. Bakan bu kırçıl saçlı, saz benizli, çelimsiz memurcuya kimi zaman otelin lobisinde patron kılıklı birilerinin peşi sıra koştururken rastladığı da olurdu. Şimdi oturmuş devletin kendisinden hizmet beklediğini söylüyordu karşısında. Çok iyi tanıyorlarmış Galip'i. Saygıları güvenleri varmış. Kuşkusuz kendi bileceği işmiş. Bu da gözdağı mıydı bir tür? Şahap Bey bir telefon numarası bırakıp gittiğinde şaşkınlığı daha üstünden atamamıştı Galip. O gün öğle yemeğinde bakanlıktaki işini kurcalamaya gelen Necla ile buluşacaklardı. Saat 12'ye geliyordu. Çıktı otelden. Güneşli Ankara sonbaharında ağır ağır yürümeye başladı istasyona doğru. Aşağıda Sığıye'ye giden bulvara saptı. Kafasında daha yerli yerine oturtamadığı düşünceleriyle son günlerin olaylarını gözden geçirmeye başladı. Evkaf apartmanlarına yaklaşıyordu ki karşı yana geçip şöyle bir göz attı soldaki kirli sarı yapılara. Burada olduğunu söylüyorlardı gizli güvenliğin. Onlar da bana bakıyorlar mıdır şimdi? Nasıl bir görevdi vermeyi düşündükleri? Devlet hizmet bekliyormuş bizden. Bir kez geri çevirmişti devletin isteğini. Bu kez de diretirse neleri göze alması gerekiyordu acaba? Korkuyor muydu? Bir neden mi vardı korkması için? Sırtını bir yere dayama gereksinimi böylesine hangi gün duymuştu eskilerde? Öyleyse. Hava nasıl güneşliydi? Niye yağmur başladı birden? Daha kapının ziline basarken bir tatsız olayla karşılaşacağı korkusuyla yüreğine sıkıntı oturmuştu Ali'nin. Kapıyı açan Turgut'u görünce ne kadar sevindiyse evde bulamamak da vardı. İnce kombinezonuyla her yanı ortada Medya ablanın geride ortaya çıkıp gözlerinin üstüne dikilmesiyle o kadar tedirginlik duydu. Turgut'un odasına sığındığında yakıcı bir pişmanlık dolandı içinde, gelmeseydi keşke. Gazeteye gitmek, telefon edip bir yere çağırmak sakıncalıydı. Gazetede göz altında tutulacağı kesindi Turgut'un. Telefonlar da dinleniyormuş deniyordu. Peşlerine takılabilirlerdi. Turgut dışarıda ablasıyla bir şeyler konuşup da odaya girince doğal görünme çabasıyla kusura bakma dedi. Korktum seni kaçırırım diye. Oturup ciddi bir konuşmamız gerek. İvedi bir durum filan. Üstündeki durgunluğu silkeler gibi başını salladı Turgut. Yok dedi, bir yıkanıp geleyim. Yanıs beklemeden çıktı. 2 haftaya yakındı Turgut'la görüşmeyeli. Olayların akışı ivme kazanmıştı son 2 haftada. Mazlumdan duyduklarıyla bugüne dek peşine düşüp kovaladığı ne varsa yön değiştirivermişti sanki. Aradıklarıyla yüz yüzeydi ya doğru demişti Mazlum. Bu yola atılacak yüreklilikte kaç baba yiğit vardı Türkiye'de? Arkadaşlarına açılmamıştı. Turgut'la konuşmalı, konuyu birlikte düşünmeliydiler. İster misin oğlan terslensin? Öyle tepki gösterir ki kimisinde şaşar kalırsın. Yok burada olmaz. Yüreğinde öyle devrimci ateş ki onun, bilirim ben. Küçük burjuva ürkekliğine kapılıp da hiç bilmiyor da değil ki. Öteki arkadaşların da karşı çıkacakları aklımın ucundan geçmez. Ama Turgut doğal ki tam anlamıyla ne de olsa bu Turgut sapına kadar herkese açılacak şey değil. Kurulanarak girip elindeki yüz havlusunu dağınık yatağın ayak ucuna attı Turgut. Bir ucunu ilişir gibi oturdu karyolanın, Halil'e baktı. Söyle bakalım dedi. Konuştuk Mazlum'la. Ne diyor? Tamam. Aygıt'ı da gördüm. E'si buyur çalış. Fakat nasıl yorgun bu oğlanın yüzü? Yorgun da değil, bezgin. Hiç böyle görmemişti Turgut'u. Şu bakışa. Söylediklerim hiçbir şey demiyor sanki herife. Hasta mısın? Yo dedi. Ablam hasta biliyorsun. Tezden değiştirdi sözü. Nasıl çalışacağız peki? Sorudan çok işin olmazlığını belirleyen bir karşı çıkıştı sanki. Sessiz kaldılar bir süre. Olaylar öyle tez gelişiyor ki yarın bakarsın hiç olmayacak şeyler dikilir karşımıza. Tümden gizliye geçeceksin. Yukarıyla ilişkin falan yok. Ne yaparız o zaman? Bizim için yaşamsal bağ. Durmuş öylece bakıyordu Turgut. Kalkıp bir adım attı Halil'e doğru. Kusura bakma aga dedi. Kafam o kadar karışık ki doğru dürüst bir şey düşünemiyorum. Saçma biliyorum, ayıp. Toparlanmam gerek. Böyle önemli bir konuda özellikle iyi bir düşünmemiz çok hem de çok duraladı gene. Gerisini getirememişti. Getirmek istemeyip kesmişti ya da. Çocuklarla konuştun mu? Yok dedi Halil. Gerek var mı? Bilmiyorum. Seninle konuşalım önce bir dedim. Çok yorgunsun sen oğlum. Elimizden bir şey gelebilirse... Benim elimden de bir şey gelmiyor. Ne olacağını bilmiyorum daha. Çok tedirginim bu evde. Dönüp yatağın ucunu ilişti deminki gibi. Kollarını bacaklarını dayayıp eğildi öne doğru. Ağırdan aldı gene. Bakalım dedi. Hastaneye yatıracağız. Onu bekliyoruz. Dün doktora götürdük. Anlatmaya başladığı olayları sıcak bir ilgiyle dinliyordu Halil. Sahir Hoca ile karısından borçlulukla söz etmesinden alınacak oldu. Onlar hiçbir şey yapamamışlardı arkadaşlar olarak. Ne yapacaklardı? Ürkek, çekingen, örtülü söz ediyordu ablasından. Kimi davranışlarını saklıyor muydu ne? Alay edileceğinden, korkusundan öyle yapıyor belli ki. Bu oğlan da mı delirmiş? Niye alay edilsin? Hastalık bu. Doğru ama delilere de gülünür hep. Abuk sabuk kişiler, gülmeden olur mu? İnsan kendini tutamaz. Ben gülsem şimdi... Gülünecek bir şey anlatmadı ki. Serpil'i teyzeme götürelim istersen annesi hastanedeyken. Ben de düşündüm ama aması ne? Duraladı bir. Bilmiyorum dedi Turgut. Bakalım o güne kadar ne olacak? Mazlum işini de sen yürüt. Ha sen ha ben. Konuştuk biliyorsun. O ki sağlam, herifin dediği tartışacağımız ne var? Çocukları açmaya gerek yok. Mazlum da istemez herhalde. Bir şey dedi mi o? Onların üstünde durmadık daha. Şakaya gelir yanı olmadığını söyledi o kadar. Onu biz de biliyoruz. Bir iki söz daha ettiler ablasının hastaneye yatması üstüne. Suskunluk bastırınca kalktı Halil. Evden çıktığında canı sıkkındı. Holden geçerken Mediha abla karşısına çıkıverecek diye sıkıntı duymuştu içinde. Acımaya başladı Turgut'a. Durumu gerçekten güç oğlanın. Teyzem dedim ya, o da bir deli koca karı. Belli mi olur ne yapacağı? Kızı istemez bakarsın. İster alır sonra da su koy verir daha kötüsü. Hele son günler öyle huysuz ki. Bunuyor mu kadın nedir? Biz de onunla uğraşacağız. Soba dumanlarının is kokusuna buladığı sokaktan çıkarken yöresine gerilere bir göz attı. İlerideki köşeyi dönüp yiten bir çocuktan başka kimse yoktu. Satıcılar bile görünmüyordu daha. Kar yağacak gibi gene. Pardüsesine sarındı sıkı sıkı. Boğazında bir yanma vardı dünden beri. Sağlığını yitirmekten öyle korkuyordu ki. Hiç de sırası değildi olayları kesintiye uğratmanın. Öteki çocuklara da açılmayacaksak Turgut yok, iş bize kalıyor demektir. En iyisi de o. Dolandığını sezinlediği büyükselme duygusunun yanı sıra tedirginlik de geziniyordu içinde. Ayıp, bize yakışan bu değil. Ne var büyükselecek? Öteki arkadaşlardan her biri de yapar, o kadar da değil. Hepsi yapamaz bu işi. Doğal ki ben onurlanmış durumda, onlardan biraz ne de olsa övünmek yakışmaz bir devrimciye. İşleri yoluna koydu mu, Turgut'la birlikte yürütürüz. O duramaz bilirim, tam güvenceli, gizli bir yerimiz olmalı önce. Asıl sorun o, Evler ateş pahası. Bir de göze batmamak gerek. Mahalle içinde daha ikinci gün konu komşunun göz üstüne dikilir. Herkes birbirinin denetçisi bizim mahallelerde. Gel de gizli çalış. Ayaz Paşa'daki apartmanlarda olmalı ki. Aç tavuk kendini arpa ambarında görmüş. Turgut'un odadan çıkarken ceketinin cebine tıkıştırdığı 5 liradan başka bozuk parası vardı biraz. Para söz etmemişti Turgut'a. İçinden geçeni duyar herif. Bilmez mi nasıl parasız olduğumu? Yinelemeye ne gerek var? Abimden gelen para da amma gecikti bu ay. Gecikmediği oldu mu? Bir iş bulamadım gitti. Asıl sorun o. Son günlerde epey koşturmuştu iş için. Söz verenler de olmuştu bir iki yerde. Hepsi de boş çıkmıştı. Daha doğrusu ona uygun koşullarda iş bulmaktı sorun. Bir kitapçı kırtasiyeci gel demişti ya, tam gün istiyordu. Sabahtan akşama eli kolu bağlı kapanıp da alacağı paranın tam işe girişecekleri sıra olacak şey değildi. Çocuklara sormuştu. Doğru demişlerdi onlar da. Parti arama dönemi bitmişti artık. Hepsinin ortak kararı çalışmaya başlamaktı. Mustafa babasına daktilo aldırmıştı. Biraz paraları da vardı. Bir de teksir makinesi alacaklardı. Ders notları çoğaltacağız diyerek. Bağvalide bir büyük mağazada yeni teksir makineleri sergilemişlerdi vitrinde. Gözleri ondaydı. Polise açık vermekten çekinmese Nihat hemen alacaktı makineyi. Onun içinde çalışacak bir yer, ev gerekliydi. Manzuma bundan söz edemezdi. Bilmemesi gerekliydi. DC'yi karşılamayacağı, hiç yararı olmayan çocukça uğraş sayacağı da kesindi. Yol ayrımındaydılar belki de. O zaman da çocuklara her şeyi ayrıntılarıyla anlatıp ortak karar almaları gerekmez miydi? Büyük sakıncası vardı onun. Turgut'un böyle bir günde yanında olmaması, bildiğini yap deyip ortada koyu vermesi, ne yapsın oğlan yani? Biz ne yapalım peki? Bugün yapacağından başla. İstanbul'un bu devinimli sabah saatinde, at kestanesi ağaçlarının, çınarların yol ortasında dizildiği bulvarda Fatih'e doğru yürürken, Seher birden minicik adımlarıyla koşturur gibi yanı sıra yürümeye başlamıştı sanki. O gerginlikte ayrılmamış olsalardı keşke dün akşam. Bütün gece sürüp gitmişti sanki aralarındaki tartışma. Böylesine sinirli bir dirençle karşı çıkan Seher'i ilk kez görüyordu. Süheyla gelmiş Çanakkale'den, okulda bulmuş bunu. Duyar duymaz yüreği hop etmişti. Turgut'u arıyordur bu kız. Turgut'u da sormuş, evet. Durumu çok düşkünmüş. Çanakkale'de dirlik vermemişler kıza mahallede. Genel eve koyarız diyenler bile çıkmış. Ağlayıp yemin ediyormuş, bir şey yapmıyordum diye. İş bulmuş, hadi Melik gibi. Bir herifin saldırısına mı uğramış ne? Tek durmamıştır o kız diyecek olmuştu. Buradan patlamıştı tartışma. Bir zavallı kızı değil de orospuluğunu savunuyordu sanki Seher. İçi yanarak anımsıyordu. Ağlatmıştı kızı. Ağlamıştı ya, gene de dönmemişti dediğinden. Sonunda Turgut'un yaptıklarını savunup Süheyla'yı suçluyordu Halil. Doğru muydu bu? İstanbul'dan ağlayarak gitmiş Süheyla daha o zaman. Turgut'u deli gibi seviyormuş. İnsanlık mıymış Turgut'un yaptığı? Allak bullak olmuştu Halil. Meğer nasıl da barut fıçısıymış bu kız. Bütün gece düşündü. Benim onu bırakmamdan kuşkulanarak mı böyle saldırılara kalktı? Daha neler, o kadar aptal mı? Cin gibi. Bilmez mi onsuz olmayacağımı? Yalnız iyi yürekli olsaydı. Turgut kötü yürekli mi? Ne yapsın? Evlenecek değildi ya. Ama asıl eşekliği yatmakla yaptı. Söyledim de, uçkuruna dayanamıyor eşoğlu eşek. Turgut'a sözün etmemeye karar vermişti. Söz edilecek durumu mu vardı bugün? Geçti diyelim. Seher'e de sıkı sıkı uyarıda bulunmuştu Turgut'un adresini Süheyla'ya vermemesi için. Gazeteyi filan kaçırmasın da ağzından. Seher'i dolu gözlerle söz verirken anımsadıkça ateş düşüyordu içine. Ama bir gün pat diye o kız Turgut'un karşısına çıkıverecek diye düşündükçe kızgınlığa dönüşüyordu bu ateş. Oğlunun başına dert eksik. Süheyla Kasımpaşa'da bir evde konukmuş. Ne yapacak bir başına? Biz ne yapalım? Bir başına kalan tek o mu bu kentte? Bunları taktın mı kafayı, hiçbir işin içinden çıkamazsın. Boğulur gideriz. Acımaklı olsa. Anlatamadığım bu Seher'i. Arkadaşı diye... Nereden arkadaş oluyormuş? Seher kim o kim? İyi yürekli olmak güzel ama yerinde ayırmasını da bileceksin. Arkadaş olmak başka bir şey. Sen melek gibisin Seherciğim, biliyorum. Ama canavarlarla çarpışıyoruz kızım. Böyle bir savaşta herkesin yeri ayrı. Yerinin bilincinde olacaksın her şeyden önce. Kolay mı? Süheylacık, o cadı karı öyle diyordu. Ne oldu onlarda acaba? Çoban kızı. Ne onun bize yararı olur ne bizim ona. Binlercesi var. Hangi birine acıyacaksın? Kızıyla oğlanıyla halk sürünüyor. Onlar için veriyoruz kavgayı. Böyle tek tek yolumuzu keserlerse nasıl çıkarız içinden? Seher'e bunu anlatmak gerek. Anlamayacak kafada değil. Çok olası ki ilk buluşmada doğrusun diyecek, biliyorum. Buluşmaya da 6 gün var daha. Bekle dur. Ne de bekleyecek durumdayız ya. Dolaşacağı epey yer vardı bugün. Ayakkabıcı Sabahattin'i görecekti önce. Hasan'ın dediği Reşat Fuat askerden izinli gelmiş, dönmemiş. Gizliye geçmiş. Parti çalışmasını başlatacakmış. Partinin çalışmaya başlayacağını kaçıncı duyuşlarıydı bu? Hasan'a sorarsan doğruydu bu kez. Orta köyde sözüne güvenilir, adını vermediği birinden duymuştu eskilerden. Kimi zevzeklerin kendilerini önemsetmek için uydurduklarından değildi. Haberin eğrisi doğrusu ayakkabıcı Sabahattin abide toplanması haber olmaz. Asker okulundan kovulmuş komünist diye. Babası emekli subay. O da evlatlıktan reddetmiş. Düşmüş İstanbul sokaklarına. Ne yapsın? Ayakkabıcılık zanaatını öğrenmiş. Akşam yaklaştı mı tüm ayakkabıcılar gibi tezgahın üstüne peynir, zeytin, bir şişede rakı. Yazın domates, salatalık. Çırak, kalfa, eksik olmayan eş dost konuklar tezgahın çevresine. Artık çene çal dur devrim için, saatler saati. Nazım'dan şiirler okunur. Peki polis biliyor mu bunu? Biliyordur, bilmez olur mu? Başları sıkıştı mı çekip bir görünürler buna. Ne alabilirlerse. Namuslu, heyecanlı adamdır. Yalnız dayağı, falakaya yüzü yoktur pek. Acılı çatık kaşlarının altında gizlice gülümseyen gözleriyle öyle cana yakındır ki bir konuşmaya başlasın, her dediğine kendi inanır. Niye gidiyorsun peki bu herife şimdi? Gitmesem olmaz da ondan. Oradan Hüseyin abiye. Uğramadan geçemeyeceğim epey abimiz var bugün. Uğrayamadığımız bir Rahmi Usta abimiz. O da bizim Kemal'in mıymıntılığı. Bir buluşma daha sağlayamadı. Geçti artık. Sağlayacaktı da ne olacaktı? İlk görüştükleri gün anımsadıkça cinler tepesine çıkıyordu. Okulunuza gidip derslerinize çalışın diye bir güzel sepetledi herif aklınca bizi. Otura otura küf tutmuş bunlar. Bakalım Reşat ne yapacak? Babali'de Suat Hanım'la edebiyat gazetesi çıkarmaya benzemez bu işler. Eskilerde Reşat Kızıl İstanbul'u çıkarmış filan tek başına çok şeymiş. Neymiş göreceğiz. Eskilerde kalmış onlar. O kadar şeydi de neredeydi bunca yıldır? Almanlar Stalingrad'da dayağı yiyince geldi akıllarına devrimcilikleri. Yalan mı diyor mazlum? Sağlam herif o. Öyle olmasa Komintern Sovyetler güvenip de bağlanırlar mıydı? Komintern kaldırıldı. Biz de inandık. Komintern'siz Sovyetler Birliği olur mu? Stalin'in Dimitrov'un adıyla tanıdığı kişiymiş Türkiye'de. Kendisi diyor mazlum. Doğru mu diyor bakalım. Verirler mi o aygıtı yoksa? Çocuk oyuncağı mı? Anasını bellerler adamın. Peki Reşat başladı diyelim. Biz de başladık yayına. Gürültü kopacak. İyi mi olacak? Ne yapalım? Onlar düşünselerdi bugüne dek. Her türden pisi atarlar. Atsınlar. Polis desinler. Kimi inandıracaklar? Bizim de ilişkimiz var yukarıyla. Tam vaktinde oldu bu iş. Fatih'te atladığı tramvay şehzade başına doğru koştururken, inandığı çizgide güvendiği kişilerle yola çıkmanın insanı kuşatan gücüyle bakıyordu akıp giden yaşama. Arkadaşlarını düşündükçe ışıklar doluyordu yüreğini. Hele Seher'i, kızı da ağlattık. Bunca karman çorman işin içinde hiç çatışma çıkmasın olur mu? Anlamıştır beni. Hiç kuşkum yok. O da beni düşünüyordur. Bir bitse şu hafta.